SBS Radio.
İyi günler. Türkiye gündemini tartışmak için Yavuz Oğan'layız. Bu hafta Avustralya Türkiye gündemini yakından takip etti. Türkiye'de Avustralya gündemine. Christchurch saldırısında 50 Müslümanın ölmesi ve tüm dünyanın gözlerini buraya çevirmesi sonrası saldırganın manifestosunda Türkiye'den ve Türklerden oldukça bahsetmesi gündeme nasıl yansıdı Türkiye'de bu açıdan?
Tam da seçim dönemine denk geldi. Bir kere böyle bir tarihsizlik söz konusu diyelim. Çünkü seçim döneminde miting meydanlarında kullanılan bir siyasi malzeme halinde diyebiliriz bu mesele için. Tabii ki çok büyük bir şok etkisi yarattı Türkiye'de de. O görüntülerin sosyal medyaya düşmesi, görüntülerin daha sonra insanlar tarafından izlenmesi büyük bir nefret de uyandırdı. Bu teröristin 50 insanı öldürmesi, öldürürken de canlı yayın yapması ve ardından da görüntülerin bütün o sosyal medyada yayılması. İnsanlar izledikçe nefretleri ve kinleri de arttı doğal olarak. Ama tabii bu buna bir tepki gösterme hali ilk günden itibaren farklılaştı. Özellikle AK Parti'de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da manifestonun da ortaya çıkması, bu teröristin bir manifesto hazırladığının da ortaya çıkması ve o manifestoda Ayasofya'dan bahsetmesi, Türkiye'den bahsetmesi, Erdoğan'dan bahsetmesi seçim meydanlarında kullanıldı. En çok tartışılan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri seçim meydanında kullanması oldu. İşte o seçim meydanından verdiği mesajlarda Türkiye'ye bir komplo kurulduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Aslında bir zihinsel bütünleşme olduğunu, hem Yeni Zelanda'daki bu saldırı hem diğer taraftan Türkiye'ye yönelik dile getirilen saldırılar ya da sözlerle hepsini bir araya getirdi. Batı'dan Türkiye'nin yıkılması için bir organize girişim olduğundan bahsetti. Tabii muhalefet partileri bu yaklaşımına Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdiler. 3-5 oy için değer mi dedi mesela Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu siyasi malzeme yapmaya değer mi, seçim meydanlarında kullanmaya değer mi diyerek tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bu 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelandalılara yönelik olarak "Derileriniz buraya geldi, kimi tabutla döndü, kimi evlerine dönebildi. Benzer bir şey yapmaya kalkarsanız size de aynı muameleyi yaparız. Sonuna kadar burayı koruruz" biçiminde. Sanki bir tehlike varmış, sanki yeniden Çanakkale'ye yönelik bir saldırı olacakmış gibi bir ortam yaratarak bunları söyleyince yine muhalefet partisi bunu siyasi olarak kullanmakla eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Tabii Yeni Zelanda'ya bir heyet gitti. Dışişleri Bakanı'yla Cumhurbaşkanı yardımcısı. O heyetin yanında muhalefet de bir heyet gönderdi. Milletvekillerinden oluşan bir heyet. Oradaki yaralıları ziyaret, aynı zamanda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret, başsağlığı ve cenazelerine katılmak üzere. Yani çok yakından takip etti Türkiye oradaki olayı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın şu sözü de dikkat çekiciydi. "Onlar ceza vermeyeceklerse biz onu cezalandırmasını biliriz" diyerek. Teröriste yönelik olarak. Yani tam seçim döneminde, seçimin ortasına düşmüş bir olay ve seçimde siyasi olarak tartışılan bir mesele halinde konuşuldu. Ama Türkiye'de böyle keskin ifadelerle olayı ele alan Cumhurbaşkanı Amerika'da New York Times'a yazdığı makalede "DAEŞ neyse buradaki teröristin yaptığı da odur. Hristiyanlık dininin insanlara yönelik hoşgörülü, kapsayıcı ifadeleri olduğunu, bunun Hristiyanlıkla bağdaşmayacağını aktaran, aslında bütün dünyada ortaklaşa dile getirilen ifadeleri de kullandığını yazdığı makalede söylememiz lazım. Yani dışarıdaki yaklaşım biraz daha uluslararası dile, üsluba uygundu. İçeride ise siyasetin getirdiği atmosferle birlikte siyasetin tartışma konusu haline geldi.
Burada yani hem Avustralya hem Yeni Zelanda'da Erdoğan'ın bu görüntüleri yayınlaması seçim meydanlarında oldukça yakından takip edildi.
Cumhurbaşkanının sert ifadeleri kadar konuşulmuyor tabii. Ama haber ajanslarında, internet sitelerinde buna ilişkin haberler de var. Mevlüt Çavuşoğlu'nu uyaran Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Yeni Zelanda'daki hükümet sözcüsünün açıklamaları, basın toplantısı, bütün bunlara ilişkin haberler var. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri kadar böyle yankılanmıyor, üzerine çok fazla konuşulmuyor. Sadece Muhalefet Partisi ve bir takım dış politikayla ilgili çevreler böyle bir olay sonrasında Yeni Zelanda'yla bile arayı bozmayı başardı diyerek hükümetin dış politikasını, dış politikayı iç siyasette kullanma alışkanlığını eleştiriyorlar. Daha önceki seçimlerde de Türkiye benzer bir takım sıkıntılar yaşamıştı. İşte Almanya ile yaşanan gerilim, Hollanda ile yaşanan gerilim, bütün o dış politika iç siyasetin temel unsuru haline gelmişti. Bir bakıma seçimlerde uygulanan stratejinin de bir parçası. Çünkü seçimlerde özellikle AK Parti kendisine oy veren çevrelerin, muhafazakarların ve milliyetçilerin daha sıkı durmaları için bu tip malzemeleri ya da gelişmeleri seçim dönemlerinde kullanıyor. Örnekleri öncesinde de var. Ama dediğim gibi seçimler geçtikten sonra mesele farklı bir noktaya doğru evrilebiliyor. Geçmişte Hollanda'dan büyükelçi çekildi. Şimdi Hollanda'yla ilişkilerde böyle bir gerilim söz konusu değil. Almanya'yla aynı şekilde. Geçmiş seçimlerde yaşanan şu anda Yeni Zelanda'daki olay üzerinden devam ediyor. Yani seçimlere kadar bu gerilim devam edebilir. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelir, kaygılarını anlatır. Sonrasında seçimlerden sonra her şey yerli yerine oturur gibi bir görüntü var. Önceki örneklerden yola çıkarak söylediğim bu. Ama tabii bu görüntüleri kullanma meselesi Türkiye'de de tartışıldı. Özellikle ilk kullandığında blurlamadan açık açık o görüntüleri miting meydanında gösterince Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki de çekti. Dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu meselenin zaten siyasi malzeme yapılmasına eleştirisi vardı. Görüntülerle ilgili olarak da Cumhurbaşkanı'na siz torunlarınıza izletir misiniz böyle bir görüntüyü? Toplumda sıkıntı yaratan bir görüntüdür, değmez diyerek Cumhurbaşkanı'nın bu yaklaşımını da eleştirmişti.
Şimdi yerel seçimlere dönecek olursak az zaman kaldı. HDP Başkan Yardımcısı Sezai Temelli'nin sözleri gündeme damgasını vuruyordu.
Çok konuşuldu üzerine bunun da doğal olarak. Çünkü Sezai Temelli diyor ki biz Ankara'da İstanbul'da aday çıkartmadık ve buradaki HDP oyları Cumhur İttifakı'nın karşısındaki adaya gidecek. Ankara'da Mansur Yavaş'a, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na. Onlar seçildiklerinde bilecekler ki HDP oylarını da aldılar. Ona göre bir siyaset tarzı belirleyecekler. Onları yok saymayacaklar. Yok sayarsa da kayyum atanmış gibi olur. Siyaseten yanlış olur dedi. Bunu Hürriyet Gazetesi Sezai Temelli iki nokta üst üste Ankara ve İstanbul'da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kazanırsa HDP'ye teslim edecekler yönetimi biçiminde duyuruldu. Yani konuşmasında hiç böyle bir şey yok. Ve Hürriyet Gazetesi bunu yaklaşık 15 saat kendi internet sitesinde bu manşette tuttu. Büyük eleştiriler geldi. Bunun üzerine Hürriyet Gazetesi şöyle bir savunma yaptı. Bizi eleştireceğinize Sezai Temelli'ye sorun. Tabii hem medya eleştirmenleri artık bunun üzerine söyleyecek bir şey bulamadılar. Hem de siyasetçiler. Gerçekten büyük şaşkınlıkla yaşandı. Söylemediği bir şeyi hiç alakası olmayan bir kapsamda manşette tutması nedeni de bu mesele Sezai Temelli'nin açıklamasından bile fazla konuşuldu. Temelli sonrasında kendisini anlatmak için az önce aktardığım argümanlarla nasıl baktıklarını olaya tekrar açıkladı. Yani İstanbul'da ve Ankara'da bir yönetme talebinde bulunmadıklarını ama HDP'den oy aldıklarını ve bunu görmezden gelmemeleri gerektiğini söyledi. Ama HDP'den oy alırken AK Partililerden de alıyor, onu da görmezden gelemez dedi. Siyasi bir yaklaşım olarak bunu ortaya koymuştum dedi. Tabii seçimin başından beri Cumhur İttifakı'nın CHP ile İYİ Parti'nin HDP ile gizli ittifak yaptığını iddia etmesi, bunun üzerine propaganda stratejisini kurması ve bu sözlerin tahrip edilerek gazetelerde yer alması üzerine bu mesele seçimin bir numaralı gündem maddesi haline geldi diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine miting meydanlarında Devlet Bahçeli'de aynı şekilde bu konuşmayı kendi pencerelerinden baktığı biçimiyle seçmenlerine aktarıyor ve ittifakın bir ispatı, bir delil olarak sunuyor. Muhalefet buna şiddetle karşı çıkıyor. Bu arada belediye meclislerine HDP ile anlaşarak bir takım PKK'lıların sokulduğu iddiası da yine İçişleri Bakanı'nın tarafından miting meydanlarında dile getiriliyor. Buna muhalefetin tepkisi, eğer PKK'lı varsa ortada nasıl seçime girebiliyor, yargı niye görevini yapmıyor, sizin göreviniz şuna buna PKK'lı demek değil, bir terör örgütü üyesi varsa onu ortaya çıkartıp yargıya sevk etmektir diye eleştiriliyor. Yani tansiyon yüksek, Özellikle Ankara'da gelen anketlerde Mansur Yavaş'ın biraz önde olduğuna ilişkin söylem, muhalefeti, iktidar partisinin ve MHP'nin yaklaşımını sertleştiriyor, tansiyonu da yükseltiyor. Son düzlüğe girildi, artık bir hafta var. Partiler ellerinden geldiğince bu meseleye kendi adaylarının kazanması için yüklenecekler. Ama anladığım kadarıyla son bir haftada da tansiyon yüksek seyredecek. Çünkü ilk defa ittifaklarla seçime gidiliyor. Ankara gibi, İstanbul gibi, Antalya gibi, Adana, Mersin, Bursa gibi kritik illerde iktidarla veya şu anki yöneticilerle muhalefet arasında böyle at başı bir yarışın devam ettiği genelde anketlerde ortaya çıkıyor. O nedenle biraz daha öne geçen alacak. Yani %51'i yakalayan alacak. %50'nin bir oy ötesine geçen başkanlığı kazanacak. Ve o nedenle de bazıları için, özellikle Cumhur İttifakı için bir gerilim stratejisi uygulamaya devam ediliyor. Ve kendi seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Muhalefet ise daha çok ekonomik konuşmak istiyor. Daha çok Türkiye'deki yönetimin yanlışlığı üzerine vurgu yapıyor. HDP ile işbirliği iddialarında çok fazla o tartışmalara girmeden yalanlıyor.
Yavuz Bey, çok teşekkürler Türkiye gündemini bizle paylaştığınız için. Gelecek hafta daha böyle yoğun bir gündem olacak herhalde. Artık seçimlere iyice yaklaşılmış olacak. O zaman görüşmek üzere.
Pekala, iyi yayınlar. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler Yavuz Bey.
Daha yoğun bir gündemle.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.